Ayrım 2.
Protagoras'ın bu yeni doğa anlayışıyla insan doğasının değişmez özellikleri toplumsal yaşamın temeli olarak ele alınmaya başlandı. Ancak bu doğa kendini tümel bir yasa ya da değer olarak değil, değişmez bir içgüdü olarak ortaya koyar. Nilgün Toker, Locke'un Yönetim Üzerine iki incelemesinin incelenmesi başlıklı yüksek lisans tezi yayınlanmamış, sayfa 17-18. Protagoras'ın toplum ve siyaset felsefesi sofistlerin demokrat kuşağını temsil eden bir görüştür. O bir yandan bütün yerleşik kurumların, yasanın ve ahlakın kaynağının uzlaşımsal olduğunu söylerken, diğer yandan bütün bunların insansal yaşam için gerekli olduğunu savunur. Çünkü ona göre insanı yabanıl bir hayvan olmaktan çıkarıp toplumsal bir varlığa dönüştüren bu ahlaksal ve toplumsal uzlaşımlardan başka bir şey değildir. O halde Protagoras'a göre yasanın belirleyicisi birey değil kent topluluğu olacaktır. Bundan dolayı da insan her şeyin ölçütüdür. Savındaki insanın yurttaş olarak anlaşılması uygun olur. Ancak Protagoras ve Gorgias gibi sofistlerin demokrasiyi meşru kılma çabalarına karşı, daha sonraki sofistler Protagoras'ın insanından bireyi, tikel bireyi anlayacak ve demokrasiyle bağlarını koparacaklardır. Bu durum sofistlerin felsefe tarihinde hep olumsuz sıfatlarla düşünülmesine de zemin hazırlamıştır. Felsefe tarihçilerinin de çoğunlukla Sokrates'i sofistlere yönelik bir tepki olarak anladıklarını saptayabiliriz. 1. 3. Sokrates. Grek düşünsel kültürünün gelişiminde en büyük rolü sofistik ve sokratik düşünce tarzı arasındaki güçlü gerginlik ve derin uyuşmazlık oynamıştır. Ancak aralarındaki anlaşmazlığa karşın sofistler ve Sokrates'in yine de temel bir konuda uyuştukları söylenebilir. Onlar, her felsefi kuramın ilk gereksindiği şeyin insan doğasına ilişkin akılsal bir kural olduğuna inanmışlardı. Bu nedenle Sokrates öncesi düşüncede ele alınmış olan tüm diğer sorunların ikinci andan itibaren insan artık yalnızca evrenin bir parçası olarak kabul edilmediği, aynı zamanda onun odağı, merkezi oldu. İnsanı her şeyin ölçüsü olarak gören sofistlerin ve Sokrates'in ortak amacı, felsefeyi insanlaştırmak, kozmoloji ve ontolojiyi insan bilime, antropolojiye dönüştürmekti. Ama onların ereğin kendisinde uyuşmalarına karşın bu ereğe ulaşmadaki araç ve yöntemler bakımından tümüyle uyuşmazlığa düştüklerini görürüz. İnsan kavramı onlar tarafından iki ayrı ve giderek karşıt biçimde anlaşılıp yorumlanmıştır. İnsansal yaşamın sürekli değişen görünümlerinden etkilenen sofistler, kamusal alanda rol oynamayı tercih ederek doğrudan somut ve pratik ödevler üstlendiler. Genel, spekülatif ya da evrensel bir insan kavramının bütün bunlara hiçbir yararı olmayacaktı. Kesire'ye göre sofistler insanın pratik ilgilerine yöneldiklerinden insanın doğası ile ilgilenmediler. Kesire Devlet Efsanesi sayfa 68. Sokrates ise insan eylemlerinin temeline yerleştirilecek bir doğruluk ölçütünü değişmez ve evrensel bilgiyi fiziksel doğada bulamayacağını düşündüğü için insan doğasına yönelmiştir. Ancak diğer kavram sorgulamalarından farklı olarak Sokrates, insanın evrensel tanımına, yani onun özünün ne olduğuna ulaşmanın yolunu, kendini bil buyruğuna başvurarak göstermektedir. Bu buyruğa uyan insan, kendi gerçek kişiliğinin bilgisine ulaşabilecektir. Bu insanın kendi doğasının bilgisine ulaşması demektir. Sokrates'te ve sofistlerde artık bağımsız bir doğa kuramı ya da bağımsız bir mantıksal kuramla karşılaşmamız söz konusu değildir. Yalnızca bir sorun ortaya çıkmaktadır. İnsan nedir? Her zaman genel geçer, mutlak ve tüm araştırmaların yöneldiği tek evren insan evrenidir. Ancak insan doğasına ilişkin bu yeni sorunun çözümünü hiçbir yerde bulamama durumu da söz konusudur. Kesire'nin deyimiyle, Sokrates bize tek tek insansal nitelik ve erdemlerin ayrıntılı ve çok titiz bir çözümlemesini yapıyor. O, iyilik, doğruluk, ölçülülük, yiğitlik ve benzeri niteliklerin özlerini belirleyip tanımlarını yapmayı istiyor. Ama hiçbir zaman insanın tanımını yapmaya kalkışmıyor. bu görünüşteki eksiklik nasıl açıklanacaktır? Acaba Sokrates isteyerek mi çapraşık bir yaklaşımı benimsemiştir? Bir yaklaşım ki ona sorunun derinliğine ve özüne hiçbir zaman inmeksizin ancak yüzeyini kazımak olanağını veriyor. Ama biz en çok burada Sokratik ironiden kuşku duymalıyız. Soruna yeni ve beklenmeyen bir aydınlık getiren kesinlikle Sokrates'in olumsuz yanıtıdır. Bu yanıt bize Sokrates'in insan anlayışını olumlu bir şekilde kavrama olanağını da sağlar. Kesire İnsan Üstüne sayfa 16-17. Sofistler ve Sokrates'le birlikte felsefenin temel sorusu olarak ortaya çıkan soru, aynı zamanda yeni yöntemler ve yaklaşımları da gerekli kılar. Çünkü insanın doğasını, fiziksel nesnelerin doğasını araştırdığımız yolla bulma olanağı yoktur. Fiziksel nesneler, nesnel özellikleri aracılığıyla betimlenebilirler. Ama insan ancak bilinçliliği aracılığıyla betimlenebilir ve tanımlanabilir. Bu olgu, alışılmış araştırma yöntemleriyle çözümlenemeyecek, tümüyle yeni olan bir sorunu ifade eder. Sokrates öncesi felsefede kullanıldıkları anlamlarda deneysel gözlem ve mantıksal çözümleme, insan ve kültür probleminde etkisiz ve yetersiz kalır. Çünkü ancak insanlarla doğrudan doğruya ilişki kurarsak, insanın öz yapısını kavrayabiliriz. İnsanı anlamak için onunla gerçekten karşılaşıp yüz yüze gelmek zorundayız. Bu konuda Kesire şunları söyler. Sokrates felsefesinin ayırıcı özelliği, yeni bir nesnel içerik değil, düşüncenin yeni bir etkinlik ve işlevidir. Sokrates'e deyin, düşünsel bir monolog olarak kavranılmış olan felsefe, Sokrates'te bir diyaloğa dönüşmüştür. İnsan doğasının bilgisine ancak diyalog yolu ya da diyalektik düşünce aracılığıyla erişebiliriz. Kesire AG'ye sayfa 17. Önceleri doğruluğun bir düşünürün çabası ile kavranılacak hazır türden bir şey olduğu ve hemen başkalarına aktarılıp bildirilebileceği düşünülmekteyken artık Sokrates bu görüşü onaylamaz. Platon'da devlette bir insanın ruhuna doğruluk ekmek, kör doğmuş birine görme gücünü vermek kadar olanak dışı bir şeydir demektedir. Doğruluk doğası gereği diyalektik düşüncenin ürünü olarak görülmelidir. Bu nedenle karşılıklı soruşturma ve yanıtlama durumunda olan öznelerin sürekli işbirliği olmaksızın kazanılamaz. O deneysel bir nesneye de benzemez. Toplumsal bir edimin gelişmesi olarak anlaşılmalıdır. Kesire'nin deyimiyle burada insan nedir sorusuna yeni ve dolaylı bir yanıtımız var. İnsanın sürekli olarak kendisini araştıran bir yaratık, varoluşunun her anında varoluşunun koşullarını incelemesi ve denetlemesi gereken bir yaratık olduğu öne sürülüyor. İnsan yaşamının gerçek değeri bu dikkatli denetlemede, bu insan yaşamına karşı olan eleştirel tutumda bulunur. Sokrates, savunmasında araştırılmamış, eleştirilmemiş bir yaşam yaşanmaya değmez diyor. Sokrates'in düşüncesini, onun insanı kendisine akılsal bir soru sorulduğunda akılsal bir yanıt verebilen varlık olarak tanımladığını söyleyerek özetleyebiliriz. İnsanın gerek bilgisi, gerekse ahlaklılığı bu çerçeve içinde kavranabilir. İnsan bu temel yetisi, yani kendine ve başkalarına yanıt verebilme yetisiyle sorumlu bir varlık, bir ahlaksal özne olur. Kesire aynı yer. 1. 4. Platon. Grek kültürünü biçimlendirmiş olan tüm büyük düşünsel eğilimlerin Platon'un öğretisinde toplandıklarını söyleyebiliriz. Platon'da Sokrates gibi felsefenin insan sorunu ile başlaması gerektiğine inanmaktadır. Kesire Devlet Efsanesi sayfa 72. Ama Platon Sokratik araştırma yönteminin sınırlayıcı olduğunu anladı ve sorunu çözmek istiyorsak onu daha geniş bir plan içinde ele almamız gerektiğini öne sürdü. Çünkü kendimizi insanın bireysel yaşamının sınırları içine kapadığımız sürece insanın uygun bir tanımını bulamayız. Bu nedenle insan bireysel yaşamı içinde değil, siyasal ve toplumsal yaşamı içinde incelenmelidir. Platon'a göre insan doğası, anlamı felsefe tarafından açıklanması gereken güç bir kitaba benzer. Ama kendi kişisel yaşantımızda bu kitap öylesine küçük harflerle yazılmıştır ki okunamaz bile. Felsefenin ilk işi bu harfleri büyütmek olmalıdır. Felsefe bir devlet kuramı geliştirmeden bize doyurucu bir insan kuramı veremez. İnsanın doğası devletin doğası içine büyük harflerle yazılmıştır. Kitabın gizli anlamı devlette ortaya çıkar. Daha önce bulanık ve karışık görünen, açık ve okunabilir duruma gelir. Kesire, i.ü.b.d. sayfa 67. Sokratik kendini bilme isteminin insanın ana sorunu karşısında yetersiz kaldığını ve siyasal yaşamın amaç ve öz yapısı konusunda gerçek bir görüşten yoksun olduğu sürece yerine getirilemeyeceğini düşünen Platon'a göre bireyin ruhu toplumsal doğa ile bağlıdır. Birini ötekinden ayıramayız. Özel ve genel yaşam birbirleriyle bağlantılıdır. Platon toplumun insanın doğası nedeniyle var olduğuna, çünkü iyi insan olmanın toplumsuz mümkün olmadığına inanır. Bu nedenle eğer genel yaşam kötü ve yozlaşmışsa, özel yaşam gelişip ereğine ulaşamaz. Platon Devlet adlı yapıtında, bireyin adaletsiz ve yozlaşmış bir devlette karşılaşacağı tüm tehlikelerin çok etkileyici bir betimini yapmıştır. Kesire Devlet Efsanesi sayfa 73. Ancak Platon'un insan ruhunu üç ayrı bölümde ele alan bölümlemesiyle buna karşılık olan toplumsal sınıflar bölümlemesi, mülkiyet ortaklığına ya da kadın ve çocukların ortaklığına ilişkin görüşleri şiddetli karşı çıkışlara açıktır. Ama tüm bu karşı çıkışlar onun siyasal yapıtının temel değerini azaltmaz. Platon'un görüşü, siyasal düşüncenin gelecekteki tüm gelişimine damgasını vurmuş bulunmaktadır. Kesire, AG'ye sayfa 78. Sokrates, insan ve kültür sorunlarını ahlak felsefesi açısından ele alırken, aynı problemleri Platon, daha çok siyaset ve toplum felsefesi açısından incelemiştir. Platon'un kuramında insan, kendi yaşamını ve gelecekteki yazgısını seçen bir varlık olarak anlaşılır. İnsan, insanüstü, göksel ya da daimonka, bir gücün demir pençesi altından çıktığı için artık tam bir sorumluluk yüklenmek zorunda olan özgür bir varlıktır. Bu özgürlük ne rastlantısaldır ne de dış koşullara dayanır. O, insanın kendi varlığındaki uyum ve doğru orantıya dayanan bir özgürlüktür. Platon, bireysel ruhla devletin ruhu arasında bir koşutluk kurduğu için devletin de aynı yükümlülük altında olması söz konusudur. Kesire AG'ye sayfa 85. Bireyler için olduğu gibi devlet için de ahlaksal erek vazgeçilmez bir varlık koşulu durumundadır. Platon en temel eleştirilerini uzlamcılığa yöneltmiş, ahlaklılığın, doğruluğun dayanağının uzlaşım olamayacağını savunmuştur. Ona göre adalet en yüksek erdem, yani en yüksek iyi olduğuna göre kendinde adil olan, doğası gereği adil olan bir şeyin olması gerekir. Bu da bizi idealar öğretisine götürür. 1-5 Aristoteles. İnsanı siyasal ve toplumsal bir varlık olarak gören Aristoteles, Politika adlı kitabında şunları söyler. Tüm insanlar arasında onları bu ortaklığa sürükleyen doğal bir içgüdü vardır ve bir devleti kuran ilk adam çok büyük yararlar sağladığı için övülmeye değer. İnsan nasıl tam gelişme durumuna ulaştığı zaman hayvanların en iyisi ise yasa ve kurallardan ayrılınca da en kötüsü olur. Aristoteles, Politika sayfa 10. Aristoteles'e göre site dışında insan ya hayvandır ya tanrı. Politika'nın birinci kitabında aileden topluma doğru olan gelişimi sergileyen Aristoteles için toplum doğaldır. Çünkü her şeyden önce insan doğasının gerçekleşmesidir ve aynı zamanda insan doğası nedeniyle olmuştur. Bu açıdan insana ilişkin sorunu şöyle ifade edebiliriz. İnsan doğasının gerçekleşmesini, onun mükemmelliğe ulaşmasını hangi toplum biçimi sağlayabilir? Aristoteles sisteminin ana teması, onun var olan her yerde bir gücün gerçekleşmesini ve bu gücün kendisine yöneldiği bir erek görmesidir. Bir şeyin ereği gerçekleştiğinde onun doğası ortaya çıkar. Çünkü eylem ereğine ulaştığında oluş süreci sona ermiş, varlığın özü ne ise o ortaya çıkmış demektir. O halde doğa bir gelişmedir, bir harekettir. Aristoteles'in bu kavrayış tarzı onun insansal eylemi, insan doğasını gerçekleştirme süreci olarak görmesine yol açmıştır. Bir şeyin doğası tümüyle bir ereğin gerçekleştirilmesi olduğuna göre, insan söz konusu olduğunda, insan doğasının ne olduğunun yanıtını bulabilmek için, önce onun eylemini yöneten en temel ereğin ne olduğuna, daha sonra da bu ereğin gerçekleşmiş hale nasıl geldiğine bakmak gerekir. Çünkü Aristoteles'te insan doğasının ne olduğu, ancak onun ereğinin ne olduğu ve bu ereğin gerçekleşmiş halinin ne olduğu serimlenerek gösterilebilir, insanın insansal özünü gerçekleştiren eylem, politik eylem olduğu için polis, site, insansal yaşamın gerçekleştiği yer, insanın insanlığa ulaştığı yerdir ve bu nedenle polisten önceki durumlar, aile, köy ve benzeri, ancak insanlaşma sürecindeki bir aşama olarak yer alırlar. N. Toker, AG'ye sayfa 73. Aristoteles'te en önemli olan ve en başta gelen bilim politikadır. Çünkü kentler için hangi bilimlerin gerekli olduğunu, hangilerini kimlerin ne kadar öğrenmesi gerektiğini belirleyen odur. Askerlik, ekonomi, retorik gibi en değer verilen olanakların da onun altında yer aldığını görüyoruz. Diğer pratik bilimleri kullandığına, ayrıca da neler yapmak ve nelerden kaçınmak gerektiği konusunda yasalar koyduğuna bakılırsa, onun amacı ötekilerin amacını da kapsamalı, öyle ki bu amaç insan için iyi olan olsa gerek. Aristoteles, Nikomakos'a Etik, 1094a, 27b, 6. Aristoteles, her devletin iyi bir amaçla kurulmuş bir topluluk olduğu görüşündedir. Ona göre bütün insanlar eylemlerinde iyi saydıkları şeyi elde etmeye çalışırlar. Öyleyse bütün topluluklar şu ya da bu iyi şeyi amaçladıklarına göre, toplulukların en üstünü ve hepsini kapsayanı da en yüksek iyiyi amaç edinecektir. Bu bizim devlet dediğimiz topluluktur ve o topluluk türüne de siyasal diyoruz. Aristoteles, Politika, sayfa 7. Doğal bir topluluk biçimi olan devletin amacı iyi yaşamı sağlamaktır. Aristoteles için iyi yaşam, amacı erdem olan yaşamdır ve iyi yaşamı gerçekleştirdiğini söylediği polis de hedefi erdem olan bir topluluktur. Aristoteles için toplum doğaldır çünkü her şeyden önce insan doğasının gerçekleşmesidir ve aynı zamanda insan doğası nedeniyle olmuştur. Toplumu bu tür bir doğallaştırma, Aristoteles için toplumsal olan her şeyin kaynağının insan doğasına bağlanması demektir. Aristoteles için temel soru şudur. İnsan doğasının gerçekleşmesini, onun mükemmelliğe ulaşmasını hangi toplum biçimi sağlayacaktır? Bilindiği gibi Aristoteles'te bir şeyin doğası tümüyle bir ereğin gerçekleştirilmesi olduğuna göre, insan söz konusu olduğunda insan doğasının ne olduğunun yanıtını bulabilmek için önce onun eylemini yaratan en temel ereğin ne olduğuna, daha sonra da bu ereğin gerçekleşmiş hale nasıl geldiğine bakılması gerekir. İnsanı insan yapan akıl olduğundan dolayı, insani yaşamın yöneleceği hedefi de akıl gösterecektir ve bu hedef, İnsanın nihai hedefi herhangi bir iyilik değil, en yüksek iyi olacaktır. Bu bakımdan Aristoteles'in insansal etkinliği mükemmelliğe giden bir süreç olarak kavrayışı, politika felsefesi tarihine bırakılan önemli bir miras olarak görünmektedir. Ancak Aristoteles bir model anlamında en iyi ile, yani olması gereken ama gerçekleşmeyen bir ideal rejimle ya da topluluk biçimiyle ilgili değildir. Pratiği aşan bir modelin pratiğin doğasını açıklayamayacağını savunan Aristoteles'e göre ideal, olanın içindedir. En iyi olanın varlığı, onun içkin bir erek olarak var olması anlamına gelir. İdeal olanı içkin bir erek olarak konumlayan Aristoteles, en üstün erdem olarak adaleti kabul eder. O halde politik etkinlikle kendi mükemmelliğine ulaşacak olan insan, en yüksek toplumsal erdem durumundaki adalet uyarınca eğleyecektir. Bu durumda insan etkinliğinin yol gösterici erdemi adalet olacaktır. Aristoteles'in adalet kavramına yüklediği anlam, onu erdemler hiyerarşisinin en üstüne koyması, onun politika ve etiği birbirleriyle bağıntıya sokmasının da önemli bir göstergesidir. Aristoteles'e göre insanın doğası bakımından politik bir varlık olduğunu belirtmiştik. insan ancak polis düzeyinde örgütlendiği zaman hayvansal yanını aşma ve tinsel, manevi, bir varlık durumuna gelme imkanına kavuşabilir. Devletin doğal olması da onun insan iradesinden bağımsızlığını ifade etmez. Devletin kaynağı insanın kaprisinde değil, eşyanın doğasında bulunması bakımından doğaldır. Devletin varlığını ahlaki bir ereğin bulunmasına bağlayan Aristoteles'e göre, bir topluluğun oluşumunda ortak bir görüşü paylaşmanın vazgeçilmez bir rolü vardır. Çünkü yalnızca ortak çıkara ulaşmaya amaçlayan yönetimler, doğru yönetimler, rejimler olarak kabul edilebilirler. Bu bakımdan polis, mükemmel ve kendi kendine yeten bir hayatı sağlamak için oluşturulmuş, amacı mutluluk olan bir topluluktur. Devlet ile toplum arasında hiçbir Yunan düşünürü için açık bir ayrım mevcut değildir. Çünkü Yunan devletinin hayatın bütün alanlarına nüfuz etmesi söz konusudur. Aristoteles toplumsal yaşamı iki alana ayırmaktadır. Aile ya da hane anlamındaki oikos, insan için özel yaşamını, politik topluluk anlamına gelen polis ise kamusal yaşamı temsil eder. Oikos, doğal ihtiyaç ve arzuların karşılanmasına dayanır. Polisin varlık nedeni ise yetkinliktir, arate. Sofistlere göre ise her türlü etkinlik ve özellikle politik eylem, çıkarların ve tutkuların bir aracı olarak görülmekteydi. Etkinlik ve politik eylemde özü bakımından özel çıkarların ve doğal arzuların doyurulmasına yönelik çabalardı. Sofistlerin yaklaşımını polisin varlığı ve ortak bir iyinin gerçekleştirilmesi bakımından kabul edilemez bulan Aristoteles'e göre oikos, yaşam için gerekli ama iyi yaşam için yetersizdir. Hırslar, çıkarlar ve tutkular elbette yadsınamaz. Ancak bunların toplumun ontolojik temellerini oluşturmaları söz konusu olamaz. Çünkü politika ve etik arasında organik bir ilişki kuran Aristoteles için politik yaşamı özel yaşama, oikosa indirgemek, insanı hayvansal düzeye mahkum etmek demektir.